Ekonomi gündemi.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'de saatler 14.05'i gösteriyor. Ekonomi gündemi başladı. Program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ana kumanda masasında Recep Özem sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, programımıza duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga frekanslarımızdan 25 metre 11.660 kHz ve 31 metre 9.700 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Evet, stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Yıldırım Bayezid Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl ve Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Sayın Esat İpek. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
Evet, bugün cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisini konuşacağız. Ekonomik büyüme ve cari açık arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Sayın İpek, dilerseniz sizlerle başlayalım.
Cari açık ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi daha önceki programlarda da defalarca konuştuk. Hani burada 2008 yılından sonra yaşadığımız süreçte özellikle harcamaya dayalı bir büyüme elde ederek işte yüksek büyüme, ekonomideki yüksek büyüme oranlarının yüksek cari açığa sebep olduğunu gördük belirli dönemlerde. Böyle olduğunda da önlem olarak, tedbir olarak yeni bir tercihin ortaya konulduğunu ve cari açığı düşürmek için ekonomik büyümeden feragat edildiği, dolayısıyla büyümede frene basıldığına dair bir politikayla karşı karşıya kalıyorduk. Şimdi bunlara bakacak olursak, yüksek ekonomik büyüme, yüksek cari açık dediğimizde yabancı sermaye girişlerinin yüksek olduğu ve faizlerin düştüğü, ekonomik büyümenin hızlandığı dönemleri kastediyoruz. Bu olumlu bir şeyken diğer taraftan da bu dönemlerde yüksek miktarda döviz girişi olduğu için kurda bir düşüş yaşanıyor. Bu da dolayısıyla ithalatı ucuzlatıyor. İthalatın ucuzlamasıyla da yüksek bir dış ticaret açığı ve cari açık rakamında bir yükselme meydana geliyor. Bu değişen negatif taraf maalesef. 2008 krizinden sonraki dönemde böyle bir senaryo ile karşı karşıya kaldı Türkiye. Özellikle de 2010 ve 2011 yıllarında ciddi manada elde ettiğimiz büyümeler sonucunda cari açık rakamında ciddi yükselişler gördük. Ancak ekonomideki kırılganlıkların artmasıyla böyle dönemlerde 2012 yılında tekrardan büyümeden feragat ederek frene basmak zorunda kaldık. Bunu yapmamızdaki temel sebep tabii ki cari açık rakamının aşağı çekilmesiydi. Bu dönemde yeni tercihimiz düşük büyüme ve cari açığın düşük seviyelerde tutulabilmesiydi. Hatırlayalım, o dönemde alınan tedbirleri, işte sıkılaştırıcı politikalar uygulanıyordu ve harcamaları, tüketimi, ithalatı azaltmaya yönelik tedbirler uygulanıyordu. İşte en bariz belki hatırlayacağı vatandaşlarımızın taksit sayılarında ciddi bir azaltılma olmuştu. Bunun gibi tedbirler uygulanıyordu. Diğer bir seçenek olan düşük ekonomik büyüme ve düşük cari açık seçeneğinde ise örneğin 2017 yılında yaşanan %7.4'lük büyüme sonucunda büyümenin etkisiyle ortaya ciddi manada büyük bir cari açık rakamı çıktı. Ayrıca 2018 yılında Ağustos ayında yaşadığımız bir döviz kur şoku vardı. Bunlar ekonominin tekrar alarm vermesine sebep oldu bu gelişmeler. Ortaya çıkan potansiyel kırılganlıklara karşı da tedbir almak ve yeni bir yol haritası belirlemek için ikincisi de önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yeni ekonomi programı açıklandı. Bu program 3 temel ayak üzerine şekillenmişti ve bunlardan en önemlisi başat aktör dengelenme unsuruydu, başat unsur. Dengelenmeden kasıtsa büyümede frene basılması ve cari açığın belirli bir noktaya getirilmesi yine. Yani daha önceki dönemlerde alınmış olan tedbirin bir benzeriydi yine. Büyümeden vazgeçmek, frene basmak, cari açığı düşürmeye, işte dışarıdan olan finansman ihtiyacının belli ölçüde azaltılmasına ve yine belli ölçüde dışa bağımlılığın hafifletilmesi için kullanılabilecek bir tercih. Ama diğer taraftan da bu tercih dolayısıyla üretimden sizin taviz vermeniz gerekiyor. Ve hani üretimden taviz verdiğiniz noktada da maalesef işsizlik gibi birçok olumsuz problem de beraberinde ortaya çıkmış oluyor. Türkiye gibi işte her yıl yaklaşık 1 milyon insanın iş gücüne katıldığı bir ekonomiyi göz önünde bulundurursak, yani bu ekonominin bırakın üretimden taviz vermeyi, her yıl belirli bir oranda kapasitesini arttırması ve büyümesi gerekiyor ki hem mevcut işsizliği ortadan kaldırabilsin ya da kabul edilebilir bir seviye çekebilsin, hem de her yıl dahil olan yaklaşık 1 milyon iş gücüne dahil olan yaklaşık 1 milyon vatandaşın iş gücüne, yani istihdam edilebilmesi için iş gücüne katılım sağlayabilmesini sağlasın. Dolayısıyla bahsettiğimiz her iki tercihte de bir problem olduğunu görüyoruz. Yani yüksek büyüme oranı ve yüksek cari açık rakamında da belirli bazı sıkıntılar var. Düşük büyüme oranı ve düşük cari açık tercihini yaptığımızda yine burada sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Aslında bunun cevabı çok basit. İşte cari açığa neden olmadan sürdürülebilir ekonomik büyüme. En kitabi tabirle. Yalnız dediğim gibi bu tabir kitabi ve teoride ne kadar basit olsa da uygulamada oldukça maalesef zor bir şey. Yani yıllardır bahsettiğimiz ve işte her fırsatta herkesin bir şekilde söylediği ve dillendirdiği yapısal sorun problemi yine burada bizim karşımıza çıkıyor bu noktada. Bunlardan önde gelenlerine biraz değinecek olursak yapısal problemler açısından. Şimdi ülkemizin ciddi manada bir kaynak sıkıntısı var. Bu kaynak sıkıntısı, böyle bir cari durum elimizde varken maalesef elimizdeki kısıtlı kaynakları daha verimli kullanmak durumundayız. Burada da ekonomi açısından ya da cari açık açısından değerlendirirsek, yani bu bağlamda değerlendirirsek kaynakların kısıtlılığını, elimizdeki kaynakları döviz getirici yatırımlara yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada amaç bağımlılığımızı nispeten de belirli bir oranda azaltabilmek oluyor. İkinci bir yapısal problem olarak şundan bahsedebiliriz. İthalatımız çok yüksek. Cari açığın sebebi olan ithalatın, özellikle üretimde kullanılan aramalı üretiminin Türkiye'de, ülkemizde gerçekleştirilerek belirli bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Belki bu işte atılabilecek adımlardan bir tanesi, somut adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine ihracattan elde ettiğimiz katma değer maalesef düşük kalıyor bizim. İşte bazı sektörlerde ürün üretebilmek için yaklaşık %60'lık bir ithalat yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu da bizim elde ettiğimiz katma değerin düşmesine, yani belirli bir ihracat rakamımız var. Hani fena da olmayan bir ihracat rakamımız var. İşte yaklaşık 200 milyar dolarlık. Ancak bunun işte ne kadarı bize kalıyor, onu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da yine belirli bazı sektörlerin belki desteklenerek bu sektörlerin yaptığı ihracattaki katma değerin arttırılması şeklinde bir politika izlenebilir. Şu anki mevcut duruma baktığımızda Türkiye'nin yaptığı toplam ihracat için kilo başı ihracat değeri, böyle bir karşılaştırmalı bir endeks var, yaklaşık 1,3 dolar civarında. Şimdi Almanya için aynı rakama baktığımızda işte 3 dolarlar seviyesinde rakamlar görüyoruz. Dolayısıyla hani bizim ihracat miktar olarak arttırmanın yanında belki biraz da bu yaptığımız ihracatın kalitesini arttırmaya yönelik bir bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. İşte ne dedik? Bunlardan bir tanesi üretim yapabilmek için yaptığımız ithalatın, yani aramalı ithalatının belli ölçüde azaltılarak işte bunun Türkiye'de üretilmesi, ülkemizde üretilmesi ve buradan bir şekilde döviz tasarruf edilmesi. Aynı zamanda bu tabii yapacağımız ihracat üstünden de daha fazla gelir elde etmemize sebep olacaktır. Diğer tarafta Yine hani birinci söylediğimiz kaynak sıkıntısı burada da kendini gösteriyor. Yani Ar-Ge yapmamız gerekiyor ki bu 1.3 dolar olan rakamı, yani kilo başı ihracat rakamını biz yaklaşık işte 3 dolarlara çıkartabilelim. Bunun için de maalesef Ar-Ge yapmak için de belli bir kaynağa ihtiyacınız var. Yine eğer bizim kaynağımız sınırlıysa burada yine sahip olduğumuz kaynağı en efektif şekilde kullanarak belli bazı çalışmalar yapıp belki belli bazı sektörler belirleyip bunların üstüne yoğunlaşmamız gerekiyor. Buna dönük adımlar da atılıyor ülkemizde. Örneğin işte ilaç sanayi olsun sağlık sektöründe ve savunma sanayi olsun. Bunlar öncelikli olarak tespit edilmiş ve hani ciddi manada desteklenen sektörler. İşte savunma sanayinin etkilerini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Hani orada ürettiğimiz ürünlerden yaptığımız ihracattan elde ettiğimiz gelir diğer sektörlere göre çok daha fazla. Bunu belki otomobil piyasasına, otomotiv sektörüne uyarlayabiliriz. Orada da ciddi manada bizim bir üretimimiz var ve ciddi bir şey elde ediyoruz. İhracat rakamı elde ediyoruz oradan. Ancak üretimin ne kadarının bizde gerçekleştiği ve bu yapılan ihracattan ne kadarının bizim ülkemizde kaldığı maalesef soru işareti. Şimdi temel olarak bu değindiğimiz 3 adım Türkiye ekonomik açıdan bir üst diye çıkarabilecek tedbirlerden bazı olarak öne çıkıyor.
Peki Erdal Hocam, düşük cari açık her zaman düşük ekonomik büyümeyi mi ortaya çıkarır? Siz neler söylersiniz?
Yani şimdi tabii hani Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme senaryoları ya da işte belli programlarda bu tercih yapılırken az önce Esat da bahsetti. Büyük, yüksek büyüme oranları maalesef hani ekonomik yapıdan dolayı ya da işte üretimimizin ağırlıklı olarak dışarıdaki ithalat girdilerine bağımlı olması, siz daha çok ürettiğinizde daha çok girdi ithal etmeniz gerekiyor. Daha çok diyelim enerji ithal etmeniz gerekiyor. Çünkü enerji tüketimiyle üretim arasında gerçekten güçlü bir ilişki var ve bu sizin ithalatınızı maalesef arttıran bir şey ve ithalat arttıkça dış ticaret açığı artıyor ve cari açık maalesef artıyor. Yani böyle bir de çelişki var. Yani belki bazı ülkelerde, bazı ekonomilerde büyüme potansiyeli olmuyor. Ama bizim gibi ekonomilerde büyüme potansiyelimiz var. Fakat yapısal anlamdaki sorunlar dolayısıyla bazen işte büyüyoruz ama bu büyümenin işte hastalıklı olması, işte cari açık oluşturması, sonra bu cari açığın finansmanındaki zorluklar, ne yapıyorsunuz diyorsunuz ki yani bu daha büyük sorunlara neden olabileceğinden dolayı ne yapıyoruz? Vazgeçiyoruz, yüksek
Hocam,
büyüme istemiyoruz.
Hocam, o yapısal sorunlar neler?
Yapısal sorun dediğimiz aslında şu, daha çok işte diyelim sanayi üretimindeki o girdilerin, diyelim bir dolarlık bir diyelim üretim yaptığımızda işte bazı sektörlerde 60 sent 60 kuruşunu ithal etmeniz gerekiyor girdiği anlamında. Tabii bir de yani ekonominin yani kullanılan ekonomide kullanılan enerjinin büyük bir kısmı, yani işte enerjiye bağımlılık oranı %70'ten bahsediyoruz. Yani hani bu yüksek bir oranda, yüksek orandaki bir bağımlılık. Dolayısıyla daha çok üretirken, yani bu gelişmekte olan ülkelerin bir problemi, daha çok diyelim enerji tüketmeniz gerekiyor. Daha çok üretirken daha çok dışarıda girdi ithal etmeniz gerekiyor. Ve bir diğer belki en önemli sorun da bizim diyelim tasarrufumuz yetmiyor ya da yeterli tasarrufumuz yok. Yatırım diyelim yatırımların milli gelir içerisindeki payı işte 30 ise işte %20-25'ini tasarruf ediyoruz. Kalanını dışarıdan diyelim borç sağlamamız gerekiyor ya da dışarıdan doğrudan yabancı sermaye gelmesi gerekiyor. Şimdi doğrudan yabancı sermaye gelmediğinde ne yapmanız lazım? Borçlanmanız gerekiyor. Bu ne demek? Daha çok ürettiğinizde daha çok sermaye ihtiyacınız olacak yatırımlar için ve bu sermaye dışarıdan diyelim borç olarak getirdiğinizde borç yükü artmaya başlıyor. Bu da cari açık arttığında bunu finansmanı zorlaşacağı için daha yüksek miktarlarda finansman ihtiyacı, bu sizin için sıkıntıya neden oluyor. İşte en son 2018 yılında yüksek cari açık, işte kurlardaki tetikleme, yüksek kur artışı ne yaptık? Yani dedik ki ya böyle gitmez, işte daha çok büyük problemlere neden olabilir. Yeni bir ekonomi programla ekonomik büyümeden vazgeçtik. Şu andaki diyelim açıklanan ekonomik büyüme oranlarına baktığımızda işte 2019'un ilk çeyreğinde %2'nin üzerinde bir daralma var yani ekonomik büyümede. Çünkü yüksek cari açığı istemiyoruz. Çünkü yüksek cari açık finansman demek ya. Finansmanı bulmadığınızda çok daha büyük sorunlara neden olabiliyor. O yüzden belli dönemlerde yani biz bunu 2010 ile 11 yılında Türkiye ekonomisi %9.2 oranda 2010'da bir ekonomik büyüme yakaladık ama bu ekonomik büyüme %10 oranında yani cari açık milli gelirindeki payı da %10'a yükselmişti. Hiçbir ekonomi %10 cari açı finanse edemez. Özellikle hani bizim gibi ülkelerde hani bir tasarruf problemi varsa küresel piyasalarda hani bu finansmanın sağlanacak konusunda soru işaretleri varsa o yüksek cari açıkta gitmek zor. O yüzden 2012'de aynı şey yaşadık. İşte ekonomik büyümeyi 8.5'ten 2012'de 2.2'ye düşürdük ki hani şey olmasın, problem olmasın ya da finansman sıkıntısı olmasın. Şimdi geçen yıl da aslında 2017'deki o yakalanan yüksek ekonomik büyüme hani bu diyelim kredi imkanlarının fazla olması ya da işte firmaların yüksek miktarlarda bu krediye diyelim bağımlılığı çok daha işte kredi kullanarak üretime geçmeleri sonuçta bir şekilde hani bunu biz dışarıdan sağlayacağımız için bu cari açığı tetikledi yani bir de ağırlıklı olarak diyelim hani girdiler yurt dışında sağlanması işte enerjinin ağırlıklı olarak dışarıdan sağlanması nedeniyle 2017'de sonra 18 yılına geldiğimizde evet yani şunu fark ettik ki bu cari açık, cari açık finansmanı ya da işte özel sektörün borçları ne yapıyor? Belli bir kurlarda şiddetlenme ya da kur artışına neden oluyor. Ve 2018 o Ağustos ayındaki yaşadığımız kur şoku ne yaptı? Yani birçok makroekonomik göstergenin yeniden ele alınmasına, yeni programın oluşmasına, işte o dönem Eylül'deki o yüksek enflasyon işte Merkez Bankası'nın faizleri arttırması yeni bir döneme girildi. Daha işte aşağı yukarı diyelim bir yıl geçti. Daha biz hani halen diyelim ekonomik büyüme anlamında da ilk iki çeyrek negatif. İşte bu çeyrekte diyelim pozitife geçme beklentisi var. İşte enflasyon halen hani aşağı doğru trend ama geçen yılın halen o kalıntılarını ya da oluşan kur şoku dolayısıyla oluşan sorunları yaşıyoruz. Halen diyelim kurlarda bir diyelim hareketlik var, artıyor, düşüyor. Dolayısıyla yani yüksek cari açığın ekonomik anlamda gerçekten büyük sorunlara neden olduğunu görüyoruz. Şimdi biz şanslıyız. Cari açıkla beraber diyelim yüksek miktarlarda borç olduğunda ya da işte bütçe açığı olduğunda o da o zaman da çok daha büyük sorunlara neden olabilir. İşte Arjantin'in belki yaşadığı sorun hani buna benzer ya da geçmiş yıllarda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizler yani 94 krizi, 2001 krizi ama işte bütçe açığının sürdürülebilir olması, düşük olması, kamu borcunun düşük olması hani özel sektör borcu var ama kamu borcunun düşük olması dolayısıyla en azından hani bu anlamda kontrol edilebilir bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu düşük cari açık sonuçta bir temel tercih haline gelebiliyor. Bu şu açıdan önemli. İşte özellikle küresel koşulların iyi olmadığı, kötü olacağı beklentisi ya da faizlerin yüksek olduğu ya da işte özellikle bu dönemde işte ABD ile Çin arasındaki o ticaret savaşları, küresel ekonomi, küresel ticaretin daralacağı konusundaki beklenti yani daha düşük diyelim cari açıkta düşük büyümeyle gitmekte fayda var. Çünkü yani zaten diyelim dışarıda faizler artış dönemi yaşanmıştı. Şimdi biraz daha böyle aşağı doğru bir belki trend var. yani o yüksek faizlerle bu cari açığı finanse etmek gerçekten çok kolay olmayabilir. Bizim gibi ülkelerde bu maliyet, yani birçok finansal maliyetin yükselmesi birçok makroekonomik dengeyi olumsuz etkileyebilecek bir potansiyeli var. O açıdan düşük cari açık belki hani kısa vadede yani bu kırılganlıkları azaltmak anlamda önemli, fakat uzun vadede de yani işte hem yani Türkiye ekonomisi dinamik bir ekonomi, işte genç sayısı çok fazla, her yıl 800-900 bin kişi iş gücüne giriyor ve istihdam anlamında bu hani belli bir oranda da diyelim işsizliğimiz var, bu istihdamı da arttırmak gerekiyor. Yani bizim gibi ülkelerde de yani nasıl cari açıkla ekonomik büyüme arasında böyle bir güçlü bir ilişki var. Daha çok büyürken daha çok işte cari açığı görüyorsunuz. Diğer taraftan da ekonomi büyürken istihdamımız artıyor. Yani hani bu anlamda güçlü bir ilişki var. Ekonomi büyüme düşerken işsizlik artıyor. Ya da istihdam azalıyor. O yüzden onu da yani dikkate almak lazım. Belki ekonomik anlamda kısa dönemde yani kırılganlıklara karşı karşıya gelmiyorsunuz ya da finansman anlamda zorluk yaşamıyorsunuz ama düşük büyüme bir taraftan da sosyal olarak da belli sorunları barındıran bir tercih haline gelebiliyor.
Hangisi tercih edilmeli hocam?
Yani yani daha çok böyle kırılganlık olmaması adına özellikle küresel koşullar aleyhinize ise belli bir dönem düşük büyüme, düşük cari açıkla gitmek gerekiyor. Çünkü hani diğerini belki bir şekilde tolere etme imkanınız var ama yani küresel piyasalar kötü olduğunda finansman sorunu yaşadığınızda ya da bu finansmanı sağlarken dışarıda problemlerle karşı karşıya kalıyorsanız o zaman da böyle yüksek cari açıkla gitmek gerçekten çok riskli. Hani geçmiş dönemlerde bunu yaşadık, çok büyük problemler yaşadık. Yani işte o bahsettiğimiz 94 krizi, 2001 krizi, yani bunu da yaşadığımız için yani bir belli deneyimiz var. O yüzden temkinli gitmekte fayda var. Belki yani hani son dönemlerdeki programda da aslında yeni ekonomi programında yani hani bu dengelemeyi sağlamak, yani düşük cari açığı sağlamak, sonra onu baz alarak yani çok böyle açık vermeden, şu anda gerçekten cari açık düşük, yani dış açığı gittikçe daralıyor. Ne yapmak lazım? Üretimi arttırmak lazım ama tekrar ithalat yapmadan ya da işte ithalat girdilerini diyelim burada üretmeniz lazım. Hı hı. Peyderpey. Yani bu çok hemen kısa vadeli bir şey değil sonuçta. Hı. İşte diyelim enerjiye bağımlılık var. Buradan kaçınmanız gerçekten çok zor. Hem bir bağımlılık ama girdi anlamında yani bu girdilerin yurt dışından değil de yurt içinde üretilmesi konusunda farklı alternatifler geliştirmeniz gerekiyor. Yani sektör bazlı, yani diyelim otomotiv sektöründe, petrokimya sektöründe, ne bileyim işte inşaat sektöründe, işte tarım sektöründe, hani tüm sektörlere işte bakacağız nerede. Hani burada üretilmesi üretiliyorsa, yani çünkü bazen de burada belki üretiliyor ama ne yapıyor işte çok fazla diyelim teşvik verilmiyor, önem verilmiyor ama yurt
ya
dışında insanlar ithal ediyor.
Pazar payı bulamıyor.
Evet, yani hani
yok olma durumunda kalıyor.
Bu ürünlerin ülke içerisinde üretilmesi gerekiyor. Bir yere mesela bir tablo vardı. Toplam ithalatın işte %20'si lükstü. Yani siz ne yaparsanız yapın, insanlar belli işte malları, eşyaları neyse bunu ithal edecek. Kalan %80'i, %40'ı diyelim zorunlu, işte petrol gibi, petrol ürünleri gibi, yani enerji gibi. Kalan %40'ı ise Türkiye'de az üretiliyor, işte yani üretilebilir ama işte ne yapıyor, dışarıda ucuzsa dışarıdan getiriyor ya da işte belki özendirme yok ama %40'ını biz burada rahatlıkla üretebiliyoruz. Kalan diğer o %40'ın bir kısmını da halen Türkiye'de belki üretilebilir. Yani hani burada üretilmesi gereken ürünleri aslında yani burada üretip üretim için gerekli olan girdilerin yurt içinde diyelim ürettiğimizde hem ithalatın faturası azalmış olacaktır. Hem bunlar burada üretildiği için bir anda da üretim artmış olur. Yani hani istihdam tabii dışarıya bağımlılığınız azalıyor, cari açık azalıyor ve belli bir kazanım elde ediyorsunuz. Mesela cari açık elde ettiğinizde düşürdüğünüzde ve bunun da sürekli olması gerek. Yani işte fedakarlık yapıyorsunuz, ekonomik büyümeden cari açığı düşürüyorsunuz. Bir dönem sonra tekrar o cari açık artıyorsa hani bu belli dönemlerdeki işte diyete benziyor. İşte diyet yaparsınız. Sonra bir ara verdiğinizde eksik kilonuza geldiğinde çok anlam ifade etmeyebilir. O anlamda hani bu yeni dönemde o değişim dediğimiz şey aslında o. Yani dengeleme değişim. Değişimle beraber üretim yapısını değiştirip o düşük cari açı baz alarak üretim yapısını değiştirip yani cari açı vermeden üretim yapmak gerekiyor. Yani biraz hani yeni dönemde aslında Türkiye'nin yapması gereken en önemli atması gereken en adımlardan birisi bu.
Peki Sayın İpek, Erdal Hocam'ın söylediklerine ek olarak neler söylersiniz?
Evet, şimdi yani siz de zikretmiştiniz işte bu yapısal problemler nelerdir diye. Yani bizim üzerinde aslında odaklanmamız gereken temel şeyler bunlar. İşte gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla büyüme potansiyelimiz var. Yani sahip olduğumuz potansiyeli kullanıp yüksek büyüme oranı elde etmek istediğimizde maalesef bizi bekleyen her zaman bir tehdit oluyor. İşte bu cari açık tehdidi. Yani dolayısıyla hastalıklı büyüme dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor burada. Bu da yapısal problemlerin işte niçin gerekli olduğunun bir tanımı gibi oluyor. Yani kaynak sıkıntımız var dedik. Bunun işte bir tarafı da bizim tasarruf noktasında eksik kalmamız maalesef. Burada işte insanların elde ettiği gelirin zaten belirli bir seviyenin altında olduğu da söylenebilir ama 2011-2012 dönemlerine baktığımızda da yani insanların gelir durumunun nispeten yükseldiği dönemlerde de maalesef tasarruf oranının istenenin çok altında olduğunu görüyoruz. İşte yapısal diğer bir problem olarak bahsedebileceğimiz enerji sorunu var. Enerjiyle mecbur yani elimiz kolumuz bağlı şekilde dışa bağımlıyız.
Elimiz kolumuz bağlı mı? Alternatif enerjilere yönelemez miyiz?
Şöyle en azından kısa vadede maalesef bağımlı durumdayız ve yaklaşık 50 milyar dolarlık bir faturası oluyor bunun bize. Ve hani yine bahsettiğimiz kaynak sıkıntısı dediğimiz problem ortadayken 50 milyar dolarlık bir enerji maliyeti ciddi manada bizim için bir külfet. Bunun değiştirmek için bu sorunu nispeten hafifletebilmek için bazı şeyler yapılıyor. İşte yenilenebilir enerjiye yatırım yapılıyor. Bunun işte toplam enerji tüketimi içindeki payını yükseltilmeye çalışıyor. İşte bir nükleer santral projemiz var. Bir tanesinin inşaatı başladı. Bitmesine yönelik planlar, programlar yapılıyor. 3 tane, 2 tane daha planlanıyor. Toplamda 3 tane nükleer enerji santralimiz olacak işte belirli bir dönem sonunda. Ancak işte yani biz şu an 3 taneyi mesela planladık. Bunu güncel rakamlarla baktığımızda yaklaşık bizim toplam enerji ihtiyacımızın hocam daha hakim
o konuda. 10 ile 15 arasında.
Ya 10-15 arasında ama yani işte önümüzdeki 10 yıllık 5 yıllık süreci düşündüğümüzde ve üretim kapasitemizin de belirli ölçüde arttığını düşündüğümüzde toplam enerji ihtiyacımız bizim ne kadar yükselecek ve bu 3 santral bizim toplam ihtiyacımızın ne kadarını karşılayacak. Bunun hesabını yaptığımızda yine yetersiz oluyor. Dolayısıyla bunu farklı bir yöne evirmemiz gerekiyor. Yani biz enerjide eğer yani bir de Doğu Akdeniz meselesi var mesela şu anda. Oraya hani çok dallandırıp budaklandırmamak için girmek istemiyorum ama biz orada eğer bir kaynak bulamazsak maalesef bu kompozisyonda bir değişiklik oluşturmamız çok mümkün değil. Dolayısıyla bizim yönelmemiz gereken de elimizde hani somut olarak atabileceğimiz adım olarak tuttuğumuz şey üretimin yapısını değiştirmekten geçiyor. Hani hocamız bahsetti %40'lık bir dışarıdan alımımız var ve bu yani toplam ithalatımızın %40'lık bir kesimi Türkiye'de üretim yapılan ancak bazı sebeplerden dolayı bir şekilde yurt dışından ithal edilmesi yolu tercih edilmiş olan şeyler, ürünler. Bunlara baktığımızda geneli için belki söyleyemeyiz ama önemli bir kısmının işte 2008'de 2009'da bu döviz kurlarındaki ciddi manada düşüşten sonra yani insanlar buradaki üretimin Çin'deki üretime göre çok daha pahalı olduğunu, aynı zamanda üretim süreçleriyle ulaşmanın çok daha zorlu olduğunu görüp bu üretimlerini terk edip Bunların işte Çin'den ya da başka ülkelerden ithalatına kalkışan nedenim ona üreticiler. Bu ciddi manada bir yapısal sorun daha çıkardı bizim önümüze. Yani o dönemde üretimini bırakıp ithalatı seçen pek çok sanayici şu anda maalesef o üretimi tekrar başlatabilmek için ciddi manada sıfırdan yatırım yapmak zorunda. Çünkü o dönemde bu yatırım terk edildi ve atıl duruma geldiği için kullanılmayacak hale geldi. Dolayısıyla bunu sıfırdan başlatmak için ciddi manada tekrar bir yatırım yapması gerekiyor. Belki o dönemde döviz kurlarının düşüklüğünden dolayı bu ucuz hale gelmişti. Bunun ithalatı, bu ürünlerin ithalatı, ama bugün baktığımız cari seviyedeki kurlarda maalesef bu ürünün ithalatı ciddi manada bizim için zararlı. Yani karlı bir ithalat da değil, karlı bir ticaret de olmuyor bizim ithalatçımız açısından. Ve pek çok ticaretçimizi maalesef iflas noktasına getirebiliyor. Ama bahsettiğim gibi elindeki üretim imkanını kaybetmiş olduğu için bir noktada da bağımlı hale gelmiş durumda. Bunu bir şekilde aşmamız gerekiyor. Belki işte bugünkü yaşadığımız bu problemleri hani her kriz aynı zamanda bir fırsattır şeklinde değerlendirip bunu görüp buna göre hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Peki, kısa bir ara devam edeceğiz. Erdal Hocam, yeni dönemde ekonomik büyüme için neler yapmak lazım?
Evet, aslında şöyle, az önce bahsettik, bu işte dengelenmeden bahsettik. Düşük cari açık var şu anda. Esas olarak bir değişim, gerçekten değişime ihtiyaç var. Yani sürekli işte yüksek büyüme, yüksek cari açık. Sonra düşük büyüme, düşük cari açık. Hani bu, yani sürekli değişen, yer değiştiren bir tercih olmaktan çıkarmak lazım. Yani bir sormak lazım. Yani yüksek büyüme, düşük açık, düşük cari açık olmaz mı? Yani olması gereken aslında bu. Yani daha düşük cari açıkla, az önce de bahsettiğim o düşük cari açığı baz alarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmak gerekiyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Yani çünkü belli yapısal sorunlarımız var. İşte yatırım ortamı ile ilgili olsun, yatırım miktarı ile ilgili olsun, tasarruf eksikliği ile ilgili olsun, işte yüksek faizler var, yine işte üretim yapısı ile ilgili gerçekleştirdiğimiz ihracatın niteliği ile ilgili var, işte Ar-Ge'nin miktarı var, Ar-Ge ayırdığımız kaynak miktarı ile, hani hepsi bu anlamda baktığımızda negatif. Dolayısıyla yani bizim eksikliklerimiz ya da işte yapısal sorun olarak ifade ettiğimiz konular aslında düzeltilmesi gereken, ya da hani Türkiye bulunduğu orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna çıkması gerekiyorsa daha yüksek oranlarda büyümesi gerekiyor. Yani her yıl böyle %1-2 oranla büyüdüğümüzde zaten bu aşağı yukarı dünyanın enflasyonuna denk geliyor. Dolayısıyla siz büyüdüğünüzde yerinize sayıyorsunuz. Yani hani çünkü sürekli olarak bu güncelleniyor. Yani işte satın alma gücüyle ya da işte kişi başı gelir anlamında bu yerinde saydığı için ya da enflasyona gittiği için, dolayısıyla hani bulunduğunuz orta gelir grubu çok fazla değiştirme imkanınız yok. O yüzden diyorlar ki ülkeler işte çok düşük büyüme oranlarıyla ya da işte belli sorunlarla, yapısal sorunlarla boğuştuğu için bir orta gelir, işte biz orta gelirdeysek orta gelir tuzağı dediğimiz bölgede kalmış oluyoruz. Yani bir tuzağa, bir patinaja giriyorsunuz. Kişi başı gelir çok fazla değişmiyor.
9-12 bin dolar, evet, arasında.
Evet, yani o yüzden gidip geliyor. Yani birinci şey olarak tabii bu hani işte yatırım ile ekonomik büyüme arasındaki güçlü ilişki. Çünkü yatırım olmayınca büyüme olmuyor değil mi? Yani bir kaynak diyoruz. Kaynaklar işte yatırıma gidecek, yatırım üretim yapacak. Üretimden işte arta kalan bir kısmı tüketilecek. Tekrar işte serme olacak. O yatırım, üretim birbirini destekleyecek. Yani biz yatırım ortamı anlamda iyi bir ortam sağlamamız gerekiyor. Yalnız kendi yatırımcılarımız için değil, dışarıdan yani yatırımcılara da ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcılara ihtiyacımız var. Yalnız Türkiye'den hani gelip para portfolyo yatırım dediğimiz yani hani gelip faiz alıp giden değil, üretim yapan, burada üretime katılan, uzun vadeli burada kalan yatırımcılara ihtiyacımız var. Yabancı sermaye dediğimiz şey bu. Yine diyelim belli bir tasarruf eksikliğimiz varsa, bu tasarruf eksikliği bu doğrudan yabancı yatırımlarla karşılandığı gibi bazen de işte diyelim portfolyo yatırımlarla hani sermaye girişinin olması gerekiyor. Çünkü bizim sermaye ihtiyacımız var. Yani bizim tasarruf problemi olduğu için ya da tasarruflarla yatırım arasındaki boşluğu bizim en iyi şekilde yani ya yabancı yatırımcı gelip işte yatırım yapacak, o yatırımı tamamlayacak ya da işte sermaye gelecek, iyi bir yatırım olacak, düşük faizler olacak, yüksek miktarlarda sermaye girişi olduğunda diyelim kurlar iyileşecek, dışarıdan diyelim ithal ettiğinizde üretimin maliyeti düşecek, bizim faizler düşecek, dolayısıyla hani o yatırım üretim dengesinin ya da o çarkının çok iyi işlemesi gerekiyor. İşte son dönemlerde bahsediyoruz. İşte Merkez Bankası'nın toplantısı var Perşembe günü. İşte Merkez Bankası faizleri düşürmüş. Çünkü faizler çok yüksek. Yani gelişmekte olan ülkeler içerisinde en yani Arjantin'i diyelim dışarıda bıraktığımızda en yüksek faiz veren ülkelerden birisiyiz. Yani o çok yüksek faizlerle sizin yatırım yapmanız ya da işte dünyadaki en yakın rekabet ettiğiniz için gelişmekte olan ülkeler var. Onlarla rekabet etmeniz, üretim yapmanız gerçekten çok zor. O yüzden hani finansal anlamda da zaten faiz büyük bir maliyet olduğu için, çünkü bizim her zaman hani finansman sıkıntımız var. Bu faizler de bunun maliyeti olduğu için sürekli olarak hani üretim için bir maliyet ve bu hem rekabet açısından düşündüğümüzde malın fiyatı yükseldiği için sizin bunu üretip ihracat yapmanız zorlaşıyor. Diğer taraftan da yani üretici fiyatı anlamında işte bunun tüketici açısından düşündüğümüzde malın fiyatı yükseldiği için yani enflasyonist bir şeyde etkisi de var. Yani bu açıdan diyelim baktığımızda o yüzden bu düşük faizlerinde hem ülke algısının değişmesi, yatırım ortamının iyileşmesi, işte ülke kredi notunun yükselmesi dolayısıyla faizlerin bu anlamda da düşmesi gerekiyor. Yani faizlerin düşük olması aslında yüksek miktarlardaki yatırım, bu da üretimi destekleyen bir önemli faktör. Tabii son dönemlerde bir de hep konuşulan işte 2018 yılında da bu alanda da belli çalışmalar yapıldı. İşte belli sektörlerin desteklenmesi, işte hem üretimlerin desteklenmesi hem yurt dışında belli ürünler ithal ediliyorsa bunların yurt içinde üretilmesi. En önemlisi de üretilen ürünlerin işte teknolojik seviyesini yükseltmek ya da işte kilo başına ihracatın değerini arttırmak ya da işte 170 milyar dolarlık bir ihracat yapıyorsak yani sürekli 160-170 yani olmaması için miktarını arttırıyoruz ama kilo başı çok düşük olduğu için değeri bir türlü çıkmıyor. Yani hani 160'tan 165'e, 165'ten 175'e çıkmak lazım ki yani hani miktar olarak arttırıyoruz ama değerini de arttırmamız lazım. O yüzden işte daha kaliteli, daha nitelikli işte ihracat yapmamız gerekiyor. Bu da gelip şeye dayanıyoruz. Yani işte Ar-Ge'ye dayanıyoruz. Araştırma geliştirmeye ya yani bu buna verilen kaynaklara bakıyoruz ama işte son dönemlerde Ar-Ge ayrılan kaynaklar hani biraz artmış olsa da halen işte gayri safi milli hasılanın %1'i kadar. Yani hani dünyada diyelim Amerika'da 2.73 civarlarında. Bir de gayri safi milli hasılası zaten yüksek, 20 trilyon doların üzerinde olduğu için yani birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından daha fazla Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Ar-Ge'ye kaynak ayırıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yani hem ekonomik büyümesini sürdürmesi hem işte ihracatını arttırması, hem kişi başı gelirini her yıl arttırmasının şeyi nedir? Yani temel esprisi aslında yani o Ar-Ge niteli olması, yüksek teknoloji ürünlerini satması, işte küresel ekonomik krizde yani birçok alanda diyelim problem oldu, sıkıntılar yaşandı, birçok firma iflas etti, işte kamu borcu dolayısıyla inanılmaz hani maliyetler oluştu ama ekonomisindeki o yüksek teknoloji firmaları sayesinde ya da işte çıkardığı yeni ürünler sayesinde belli sektörlerdeki daralmaya rağmen ekonomi ayakta durabildi ya da işte kişi başı gelir anlamında belli dönemlerde bir aşağı doğru bir trend bile olsa toparlandı. İnsanlar hani çok fazla bir kısa bir dönemde de hani yaşasa bile gelir anlamında, hayat seviyesi anlamında, hayat standardı anlamda şu anda yani o yüksek standardını devam ettiriyor. Dolayısıyla yani bizim bir taraftan işte kaynak problemimiz var, işte yeterli kaynağımız yok, yatırıma aktaramıyoruz ama diğer taraftan da yani bir zorunluluk olarak da bu Ar-Ge'ye daha çok kaynak ayırmamız gerekiyor. Yani öyle biraz çelişkili, çünkü hani bir yatırımınız var, yatırımları yapmanız lazım, buna zor kaynak buluyorsunuz. Çünkü Ar-Ge yatırım gibi değil, yatırım yaptığınızda etkisini, sonucunu hemen görürsünüz. Hı. Yani hani işte üretim olarak ama Ar-Ge'ye ayırdığınız kaynağı bazen hani 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl yani uzun çıkarmayabilir de. Evet. Yani hani belki böyle kısa vadeli işte hani sonucunu görebileceğimiz belli alanlar olabilir ama mantığında hani Ar-Ge ayırdığınız kaynak bir şey görmeyeceksiniz. Yani sonucunu beklemenize gerekiyor ama uzun vadede bu sonucunu elde edersiniz. Hani keşke daha yani kaynak problemimiz olması ya da daha yüksek miktarlarda diyelim gayri safi milli hasıla ulaşmış olsa, kişi başı gelirimiz artmış olsa, daha yüksek miktarlarda diyelim Ar-Ge kaynak ayırdığımızda yani o Ar-Ge gayri safi milli hasıla ya da Ar-Ge üretim arasındaki ilişki çok daha hızlı görmüş olacağız. Çünkü üretim arttıkça ya da gayri safi milli hasıla arttıkça daha yüksek diyelim %1 bile olsa, şimdi diyelim 800 milyar dolar gayri safi milli hasılatınız olduğunda %1 olduğunda bu diyelim 8 milyar dolar ama işte 1 trilyon dolar olduğunda bu ne kadar olur? İşte %1'i 10 milyar. Ama yani hem miktar olarak artıyor hem de belki %1 değil de %2 yaparsınız. O zaman 20 milyar dolar yaparsınız. Yani hani gayri safi milli hasıla arttıkça daha çok kaynak ayırsınız. Ve uzun vadede bunun geri dönüşü gerçekten çok daha hızlı oluyor. Yani birçok ülkede bunu görebiliyoruz. Yani bugün o zengin olan işte yüksek gelirli ekonomiler dediğimiz kişi başı geliri işte 12-13 bin doların üzerinde olan ülkelerin çoğunda Ar-Ge miktarının yüksek olduğunu görürüz. Oranı yüksektir. Yani hem oran yüksek hem yüksek gayri safi milli hasılaya da sahip oldukları için daha çok kaynak ayırdıklarını görüyoruz ve bu da yani ülkelerin ayakta durmasına, canlı olmasına, yüksek teknoloji ürünler üretmesine ve diyelim dünyada kriz olduğunda, problemler yaşandığında o ürettikleri yüksek teknoloji ürünlerin ekonomiyi gerçekten ekonomiye bir dinamizm sağladıkları ve tek başına bu ekonomiyi götürdüklerini görüyoruz. Yani bunu Güney Kore'de de görüyoruz, ya bunu Amerika'da görüyoruz, Japonya'da görüyoruz, işte İsrail'de görüyoruz. Yani bu ülkelere baktığımızda birçok ülkenin yüksek Ar-Ge'ye yüksek para aktardığını görüyoruz. Hatta mesela son yıllarda Çin'in, yani biz Çin'in nasıl biliyoruz, işte daha düşük teknoloji ürünler ürettiğini biliyoruz. Ama son dönemlerde gelir arttıkça daha yüksek miktarlarda Ar-Ge para ayırdığını ve son dönemlerde de Çin'in artık orta teknoloji, yüksek teknoloji ürünler üretmesi, dünyada rekabete girmeleri.
Tabii ABD ile çok
iyi. Evet, yani bu anlamdaki tabii. Yani şeyi, temel esprisi aslında yüksek miktarlardaki Ar-Ge ayrı kaynaklarını söyleyebiliriz.
Peki. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl'e teşekkür ediyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Sayın Esat İpek size de teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi Gündemi.